Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, Ahval Forum'dayız. Hoş geldiniz. Ve konumuz Türkiye her zaman olduğu gibi. Bu kez sorunlar malum. İçine düşülen sistemik kriz malum. Ekonomisiyle, siyasetiyle, pek çok boyutuyla. Türkiye çok ciddi bir krizin içerisinde. Durum tespitleri yapılmakta tabii bu sürekli olarak paylaşılan, yazılan, çizilen bir konu. Ama diğer taraftan da tabii bu krizden, içine düşülen bu durumdan nasıl çıkılacak sorusu gündemde ister istemez. Bu konuya çok fazla girilip çıkılmıyor. Aslında çözüm yolları çok önemli. Nasıl bir yol yordam, yöntem izleneceği meselesi de çok önemli. Ne yapmalı muhalefet, parçalı muhalefet? Demokrasi ittifakı diye ortaya atılan bir kavram etrafında gerçekten buluşabilir mi? Buluşabilirse nasıl? Eğer yapılması gereken, sivil toplum bakımından yapılması gereken bir şey varsa nasıl? Bütün bunları konuşmak için Profesör Baskın Oran'ı davet ettim. Baskın, hoş geldin.
Efendim, kolay gelsin.
Evet, durum bu. Yani bir tarafıyla somut olarak kağıda dökülmüş iki deklarasyon var. Bir tanesi CHP'nin Kurultayı sonrasında 21. yüzyıl duyurusu diyelim, bir açıklama var. Bir takım maddeler sıralanmış durumda. Diğer taraftan hapishaneden HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın sunduğu bir bildirge var. Yine ama onun dışında pek çok şey sanki havada uçuşuyormuş gibi. Özellikle İyi Parti'nin dile getirmiş olduğu bir parlamenter sisteme dönüş kavramı var ama içi doldurulmamış gibi gözüküyor. Parçalı muhalefet hali devam ediyor. Buradan durumları tespit ediyoruz ama çıkış yolları ile ilgili olarak dışarıdan bakıldığında bir akademisyen, bir Türkiye gözlemcisi merceğinden neler söylenebilir, neler önerilebilir, nasıl bir çıkış yolu görünüyor senin
Şimdi efendim, gözünde? Çıkış yolunun adını koymak marifet değil. Muhalefetin adam gibi birleşmesi. Bu tek adam yönetimine karşı. Nokta. O kadar. Fakat bu nasıl yapılacak? Yalnız bunun nasıl yapılacağına girmeden önce bu sahnenin, bu fotoğrafın doğurduğu tatsız sonuçlardan kısaca bahsedelim. Bir kere yurt dışındaki dikkate değer devletlerin, Avrupa ve Amerika'nın Türkiye politikalarının Erdoğan'ı yeterince doğru yola sürükleyici olmaması. Birinci sonuç bu. Çünkü muhalefet yok. Büyük devletler hiçbir zaman kaos istemezler. Kaostan nefret ederler. Kaddafi gitti, kaos oldu. Saddam gitti, düşürüldü, kaos oldu. Dolayısıyla muhalefet Türkiye'de birleşip adam olmadıkça büyük devletler Erdoğan'a yeterince karşı çıkamıyorlar tek adam yönetimine. Erdoğan değil, benim için Erdoğan'mış, Ayhan'mış, Mustafa'ymış önemi yok. Tek adam yönetimine karşı çıkamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi, Türkiye'de seçmen AKP'den feci vaziyette uzaklaştı. En azından %15 oranında, bu muazzam bir oran, kararsız var. Bunlar AKP'ye oy vermek istemeyen ama kime oy vereceklerini de bilemeyen insanlar. Böyle hem içeride hem dışarıda tatsız bir durum var. Durum yaratıyor bu. Şeye gelince, bu muhalefet nasıl birleşire gelince. Valla şu anda ben bunun ipuçlarını göremiyorum hiçbir biçimde. Çünkü maalesef muhalefetin kilit noktası CHP değil, İyi Parti. İyi Parti de nedir? Eski MHP'liler. Yani MHP'de ya yer bulamamış yahut MHP'yi fazla sert bulan, iktidara gelmez bulan, biraz daha merkeze kayalım daha iyi olur diyenlerin partisi. Ayrıca başında da Öcalan'a Ermeni dölü demiş bir kadın var. Unutmayalım. Bu çok önemli bu. Bunun bir kadın tarafından bu lafın edilmiş olması hem Ermenilere hem Kürtlere küfür olarak vahşice bir şey. İşte böyle bir İyi Parti olduğu sürece ve de belli bir oy oranına sahip olduğu sürece ne yapacaksın? Tabii şunu söylemeyi unuttum. Muhalefet yok derken HDP'yi şey yaparız, tenzih etmek lazım.
Bir onu farklı bir yere koymak gerekir diyorsun.
HDP bu lagar muhalefetle aynı yerde anılamaz ismi. Anlatabiliyor muyum? Ama geri kalanların nasıl birleşeceği konusunda benim kafamda bir şey yok. Ha, CHP'de bir takım işaretler görüyoruz. 1930'ların tek adam partisi olmaktan Sosyal Demokrat Parti olmaya doğru gidişin ufak tefek belirtilerini görüyoruz. Bir takım CHP'lilerin ağzından. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Fakat daha bu yeni başlamış bir oluşum ve başat bir duruma gelmedi. Daha zaman istiyor. Benim kabaca söyleyeceklerim bunlar çünkü gerisi tahminlerden ibaret olur.
Şimdi serin kanlı biraz kuş bakışı baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında bu partilerin hiçbirisi, muhalefetin bileşenleri dediğimiz parçaların hiçbirisi 2017 referandumuyla yürürlüğe sokulan işte başkanlık sisteminden memnun değil. Ve hepsinin aslında ortak söylemi, ondan sonra renkler ayrışıyor, başkanlık sisteminden vazgeçilip tekrar işte güçlü bir parlamentonun yer alacağı, yeniden inşa edileceği bir sisteme dönmek. Ama dediğim gibi burada bu noktadan itibaren görüşler ayrışıyor. Bir kısmı belki denebilir ki Demokrasi İttifakı deyince sadece kendi açısından bir iktidar mücadelesini, kendisinin üstün çıkacağı bir iktidar mücadelesini, kavgasını anlıyor. Bir kısmı HDP gibi daha köklü reformların yapılmasının artık elzem olduğunu söylüyor. Yine de bir birleştirici bir nokta var. Dolayısıyla bu memnuniyetsizlik üzerinden baktığımızda belki hala tüm bu ayrışmalara rağmen bir yol yordam izlenebilir gibi duruyor. Bu birleştirme çabaları, asgari müşterekte buluşturma çabaları sanki geçerliliğini kaybetmemiş gibi. Ne dersin?
Vallahi biraz iyimser derim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biraz önce söylediklerimi tekrar söylemek anlamlı değil. Kürt düşmanı bir İyi Parti'nin önemli olduğu bir koalisyon olasılığı biraz fazla iyimserlik.
Peki şöyle bir şey de var. Son zamanlarda, son günlerde MHP üzerinden İyi Parti'yi kendisine tekrar çekme, yuvaya dönmesini tabir caizse sağlama gibi bir takım girişimler var. Bunun üzerine şöyle bir görüş de öne sürülmeye başlandı. Gayet güzel. İyi Parti zaten bu Demokrasi İttifakı girişimlerinin senin de az önce dile getirdiğin gibi oynak, belirsiz, öngörülemez aktörü. Dolayısıyla bırakalım İyi Parti MHP üzerinden o tarafa doğru kaysın veyahut Demokrasi İttifakı içinde tabiatı gereği yer almasın. O zaman iş rahatlar. CHP ile HDP konusunda daha rahat bir diyalog yolu açılır diyenler de var. Katılır mısın buna?
Hayır, çünkü CHP'nin şu andaki yönetimi tek başına HDP ile birlikte ufak partileri dahi alsa tek başına sayılır. HDP'yi alarak bir parlamento kurma ve parlamenter düzeni kurmaya cesaret edemez. Anlatabiliyor muyum? Hı. Ha, biraz önce şey dedim, ona niteliğim de laf etmeleri mümkün olmasın bana. Kürt düşmanı İyi Parti dedim. Ha, şimdi buna diyecekler ki, efendim biz Kürt düşmanı değiliz, PKK düşmanıyız. Çünkü PKK ile HDP aynı şeydir. Hadi kardeşim gidin başkasıyla oynayın, benim vaktim yok. O kadar.
Hı hı. Bir kesim aslında bu tam dile getirmemekle beraber bu muhalefet bloğu içerisinde özellikle İYİ Parti, CHP'nin de bir kesimi aslında açıkça dile getirmemekle beraber bir restorasyon özlemi içerisinde gibi görünüyor. Restorasyon derken de yani 2015 öncesi diyelim duruma geri dönmek. Yani vesayetçi demokrasi diye tanımlanan bir kusurlu da olsa bir başka düzen biçimine eskiye doğru geri dönmek. Restorasyon bu aşamada bundan sonra bir çözüm olabilir mi? Restorasyon peşinden gitmek yoksa Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu çıkmazda bir yeniden doğuş mu, bir rönesans mı? Bu rönesans için çaba sarf etmek mi?
CHP'nin bir kısmı zaten şu anda herkes yerini bulsun desen İYİ Parti'ye geçecek. Ama CHP tabii çok daha büyük parti olduğu için, Atatürk'ün partisi olduğu için, öteki Meral Akşener'in partisi olduğu için falan filan geçmez tabii. Ama aynı kafa. Esas da aynı kafa. 1930'ların kafası bu. Bak 1930'ların kafası 1930'larda normaldi. Hatta bazı, hatta birçok açıdan da iyiydi. Ama 1930'ların kafası 21. yüzyılda yaşlı babamın söylediği gibi Allah selamet versin.
Geçerli olamaz diyorsun. Böyle bir şey söz konusu.
Babam küfretmek istemediği zaman Allah selamet versin derdi.
Peki.
Şimdi soruyu tekrar sor bakayım yakala.
Hayır, bir kesim yani.
Ha, anladım. Pardon.
Adı konmamış bir restorasyon özlemi, restorasyon yani Türkiye'deki eski düzenin yeniden inşası. Oraya evet. Dönülüp
şimdi Aziz,
binanın bir şekilde onarılması, o binada derken, yaşamaya devam edilmesi diyelim.
Restorasyon derken biz ne anlarız restorasyondan? Dökülen bir binanın
onarılması.
Sıva bilmem ne falan filan yapılması. Ya zaten bu parlamenter sistem bir ölçüde, en azından bir ölçüde parti bosslarının, parti liderlerinin parti içi demokrasiyi uygulamamaları nedeniyle zaten mağluldü. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca bu parlamento, mesela Orhan kardeşim benim, Orhan Doğan, ensesinden yakalatıp, anlıyor musun, ensesinden yakalatıp parlamentodan çıkarıp polis arabasına tıkan bir parlamentoydu.
1993.
Sen daha iyi hatırlarsın. Ayrıca bu lafzı çok tartışmaya açılabilecek olan milletvekili yemini konusunda, ama doğruydu taktik açısından ama yanlıştı. Yanlışlığı da rahatlıkla iddia edilebilir. Ona karşı çıkanları atmak bilmem ne falan filan. Ya tam 13 tane parti kapatıldı biliyor musun? Ben son kitabımda yazdığım için saydım. Kürt meselesinden dolayı Anayasa Mahkemesi tam 13 tane parti kapattı Yavuz. Ne diyorsun ya? Hangi meseleden 13 tane parti kapatılır dünyada?
Evet.
Dolayısıyla eskiye dönüş falan filan değil. Bir Rönesans dediğin gibi. Hı. Çünkü şimdi Rönesans nedir? Onu hatırlatalım. Efendime söyleyeyim. Rönesans Orta Çağ'da Orta Çağ denmeyen tarihsel dilimden önceki Roma ve Grek medeniyetinin güzelliklerine dönmekti. Bireyi alan. Merkez alan, odak alan. Yahu merkez odayı bireyi odak alan diyoruz. Mesela Grek mitolojisini hatırla. Ya Greek mitolojisinde bütün tanrılar, baş tanrı Zeus başta olmak üzere, bir erkeğin yaptığı her şeyi yaparlar ya. Hmm. Anladın değil mi şimdi?
Evet.
Daha fazla söylemek istemiyorum.
Hmm. Evet.
Yani bireydir orada. Rönesans olayı. Bireyit, yani o dinsel orta çağdan önceki çok tanrılı, dolayısıyla tanrıları insana benzeten, dönemi bireyi odak alan olayın yeniden doğuşudur. Rönesans, tekrar doğuş.
Evet.
Onun için Türkiye'de bir restorasyon değil, Rönesans olursa anlarım. Ama tabii ki bu kolay olmaz. Çünkü içimize işlemiş o yıkık binanın sefilliği. Benim aklıma gelenler bunlar.
Peki son olarak şunu sorayım. Pek iyimser olmadığını anlıyorum bu konuda. Yani şu anki şartlarda, konjonktürde Türkiye'de bu parçalı muhalefet kimliklerine sığınıp oraya kendisini kapatmış muhalefet parçalarının bir araya gelme durumu bütün bu edilen demokrasi ittifakı laflarına rağmen çok çok olası gibi gözükmüyor senin gözünde. Ben öyle anlıyorum. Ama belki bir yerden başlamak gerekiyorsa acaba en azından iyi niyet ve belli bir hedefi güden, iyi niyet taşıyan bir kesim bir ortak konferans mı düzenlemeli? Sadece uzmanların katılacağı.
Yavuz, tahminin doğru değil. İyi ki doğru değil.
Soruyorum.
Yani ben efendim?
Tahmin etmiyorum, soruyorum sadece.
Yani ben kötümser değilim. Sadece bu yarın olabilecek bir şey değil bu. Biz niçin acele ediyoruz iyiye varmak için? Çünkü hep kendimizi örnek alıyoruz, insan hayatını örnek alıyoruz. Halbuki toplumların hayatı insan hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar uzundur. Dolayısıyla hani falcılıkta daha önce konuşmuşuzdur belki, üç vakte kadar der falcı. O üç vaktin ne olduğu konusunda rivayet muhteliftir. Ben yarın olacak iş değil diyorum. Fakat aynı zamanda biliyorum ki tabiat boşluk kabul etmez. Bu sözü söylerken hemen sevgili Mali hocamız İsmail Türk geldi aklıma. İsmail Türk ara sıra Fransızca laflar ederdi sınıfta. Orada da la nature a l'horreur du vide dedi. Yani tabiat boşluk kabul etmez dedi. Bir şeyi anlatıyor. Bir maliye bilmem nesini anlatıyor. Vergi anlatıyor. Bilmem ne anlatıyor. Tabiat boşluk kabul etmez. Çünkü tek adam yönetimi şimdi Türkiye'de feci bir boşluk bırakmış vaziyette. O boşluk doldurulacak.
Ama ve, yarın değil ama daha sonra.
Eskiye dönerek değil. Eskiyi tarihin çöplüğüne atıp yeniyi inşa ederek.
Senin muhalefetin bileşenlerine bir önerin var mı? Kapatmadan önce onu sorayım.
Valla HDP'yi dahil etmeyen hiçbir plan
başarılı olamaz mı?
Hayır, bırak başarılı olamazı, hastadır. Hastadır. Bu kadar.
Peki, Profesör Baskın Orhan. Çok teşekkürler. Bu
Profesör Baskın Orhan da teşekkür eder. İyi günler diler.
İyi günler. İyi günler.
Hadi.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.